Paylaşımıma eşlik eden herkese merhaba. Ben Ayhan Caner. Öncülüğünü yaptığım, bütüncül bir yaklaşımla toplum bilincini yükseltmeyi hedefleyen maddi ve manevi beslenme hareketi ve felsefi akımı gastrofelsefeye hoş geldiniz. Gastrofelsefe, manevi beslenme konularında online eğitim almak, podcastlerim hakkında soru ve yorum iletmek için Instagram hesabım Ayhan Caner'den bana direkt mesaj ile ya da ac@ayhancaner.com adresime e-posta yollayarak ulaşırsanız iletişimimiz daha da güçlenecektir. Bu hafta Gastrofelsefe Podcast başlığımız Z raporu. Felsefe gerçekleri farklı açılardan görebilmemiz için hepimizin öğrenip uygulaması gereken bir yorumlama sanatı. Felsefe yaparak nasıl Z raporu alacağız diye sorabilirsiniz. Bir Z raporu aldınız mı hiç? Haydi gelin birlikte almayı deneyelim. En basit haliyle tarif etmek gerekirse, Z raporu bir işletmede gün boyunca yapılan ticari işlemlerin tümünün, yani hasılatın, o günün sonunda yazar kasa tarafından uzun ince bir şerit haline, önünüze dökülmüş hali. Mali açıdan da yapılması mecburi olan bu işlem, dükkanınızı kapamadan önce yapılan son işlemlerden biri. Mart ayı ortası birçok işletme Z raporlarını aldıktan beri dükkanlarını tam olarak açamamış durumda. Küresel gayri safi yurt içi hasıla ortalaması olarak %10.1 ile turizm ve seyahat endüstrisine baktığımızda turizm ve seyahatin alt kategorilerinde hava, deniz ve karayolu taşımacılığının yanında konaklama, sağlık ve eğlence hizmeti veren otel, motel, gece kulüpleri, kazinolar ile günün her vakti yiyecek içecek hizmeti veren restoranlar, barlar, kafeleri görüyoruz. 2020 Mart ayında koronavirüsünün Dünya Sağlık Örgütü tarafınca bence geç kalınmış bir kararla pandemik ilan edilene kadar yukarıda saydığım sektörlerin hemen hepsinde Z raporları o kadar da çok fena değildi. En azından işletmeler bir şekilde piyasa tabiriyle işi döndürüyor, yani günü çeviriyor ve ufak tefek müdahalelerle ayakta kalabiliyordu. Bazıları karlılıklarını da arttırarak geleceğe umutla bakıyorlardı. Hatta zincir restoranların birçoğu yeni yatırım ve ortaklarla büyümeye bir yandan devam ederken, diğer yandan da bilanço makyajlarını tazeleyerek büyük alıcı fonların peşinden koşmaya devam ediyorlardı. Ve Mart ayı geldi. Ama çok fena geldi. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır sözü gerçek oldu. Ama bu sefer soğuktan değil, koronadan dolayı yakacak ne kazma kaldı ne de kürek. Hatta birçok işletme gemilerini de yakmaya başladı. Ülke ekonomisi gerçekten sağlam olan ülkelerde hükümetler farklı kolaylıklar sağlamayı taahhüt ederek iş yerlerine batmama garantisi verdiler. Diğer ülkelerde ise işletmelerin birçoğu kaderine terk edilerek Darwin'in güçlü olan hayatta kalır ilkesi yürürlüğe girdi. 22 Mayıs 2020 bu cuma günü itibariyle henüz son 3 ayda bir çeyrek yıllık ciro kaybının nelere mal olduğunu hepimiz gördük. Kepenk indiren ve işlerini online ticarete döndürme imkanı olmayan işletmelerin var idiyse bile işletme sermayeleri eridi, işletme sermayesi olmayanlar ise belki de maalesef son Z raporlarını arkada birçok alacaklı bırakarak 3 ay önce aldılar. Şimdilerde buna eski normal diyorlar. Koronadan sonrası için ise benim açık söylemek gerekirse pek sempatik bulmadığım yeni normal diye bir tabir üretildi. Bunu gastrofelsefi açıdan tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan çıktığı döngüsel sebep-sonuç ilişkisine benzeterek nacizane katkıda bulunmak isterim. İnsanlar çok kez eski kanılarından, yargılarından, inançlarından vazgeçerken yenilerinin arkasında güvence ararlar. Özellikle bugünlerde maddi baskılardan arınarak manevi kurtuluş arayanların sık sık düştükleri bir yanılgı, bir insanın bütün bağımlılıklarından, bütün gereksinimlerinden kendini kurtarabileceğini sanmasıdır. İnsan kendini yanılgılardan kurtarıyorum derken çok kez yeni yanılgılara, yanılsamalara düşebilir. Kafamızdaki düzgülerden vazgeçip gerçek dünyada yaşamasını öğrenmek kulağa nasıl geliyor? Gerçek dünyada Z raporu var, bunu biliyoruz ve bir de Z raporunun ertesi günü var. Durumu hiçbir şekilde dramatize etmek için anlatmıyorum ama bir de şöyle yaşadıklarımıza belli bir perspektiften bakarak düşünmeye ne dersiniz? Bu konuda az miktarda perspektif edinmek için 1900 doğumlu bir Amerikalı olduğunuzu düşünün mesela. Yaşınız 14 olduğunda Birinci Dünya Savaşı başlıyor. 18. yaş gününüzde sona eriyor ve 22 milyon insan ölüyor. Yılın ilerleyen aylarında İspanyol gribi salgını dünyayı vuruyor ve 20 yaşınıza kadar devam ediyor. Bu 2 yılda ise 50 milyon insan ölüyor. Evet, 50 milyon. Siz daha 29 yaşındayken büyük buhran başlar. İşsizlik %25, küresel gayri safi hasıla %27 düşer. Bu durum 33 yaşınıza kadar sürer. Ülke neredeyse dünya ekonomisiyle birlikte çökmektedir. 39 yaşına geldiğinizde 2. Dünya Savaşı başlar. Tepeyi henüz aşamamışsınızdır. Henüz 41 yaşınızdayken Birleşik Devletler tamamen 2. Dünya Savaşı'na çekilir. 39. ve 45. doğum günleriniz arasında 75 milyon insan ölür. Ve Holokost tam 6 milyon insanı yok eder. 52 yaşında Kore Savaşı başlar ve 5 milyon yok olur. 64 yaşında Vietnam Savaşı başlar ve yıllarca bitmez. Bu çatışmada 4 milyon insan ölür. 62. yaş gününüze yaklaşırken Soğuk Savaş'ta bir devrilme, bir dönüm noktası olan Küba füze krizini yaşarsınız. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği o zamanki adıyla Küba'ya ABD'nin de Türkiye ve İtalya'ya nükleer başlıklı füze yerleştirmesiyle başlayan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Fidel Castro rejimini devirmek için kurguladığı ve iki süper gücün karşı karşıya gelerek dünyamızdaki yaşamı belki de sona erdirecek bu kriz, neyse ki büyük liderlerin diplomasisiyle engellendi. Bunu da yaşadınız. 75 yaşına geldiğinizde Vietnam Savaşı en sonunda sona erer. Dünyadaki 1900 doğumlu herkesi şimdi şöyle gözlerinizi kapayın ve bir düşünün. Tüm bunlardan nasıl sağ çıkardınız? 1985 yılında bir çocuk 85 yaşındaki büyük baba veya büyük annesinin okulunun ne kadar zor olduğunu anlamadığını düşünürdü. Ancak bu büyük anne ve büyük babalar ve şimdi büyük büyük anne ve büyük babaları az önce bahsettiğim her şeyden kurtuldular. Perspektif inanılmaz bir sanattır. Deneyelim ve her şeyi bir perspektif içinde tutalım. Akıllı olalım, birbirimize yardım edelim. Tüm bunların altından da elbette kalkacağız. Dünya tarihinde çünkü bitmeyen bir fırtına hiç olmadı. Bu da muhakkak geçecek. Ama buna rağmen peki ama nasıl dediğinizi duyar gibiyim. Bakın, turizm ve seyahat endüstrisi ve buna bağlı az önce saydığım tüm alt sektörlerin çözüm üretme kabiliyeti şaşırtıcı derecede yüksektir. Ama bu kabiliyet ne kadar yüksek olursa olsun, eski ciralar ve eski karlılıklardan uzunca bir süre söz etmek pek mümkün olmayacak gibi duruyor. Bunun yanında iş modellerini mercek altına alarak bütünün hayrına yarayan bazı değişiklikler yapmak zorunda kalacağız. Mesela özellikle yurdumuzda Ege ve Akdeniz kıyılarındaki tatil köylerinde bu alles inclusive dedikleri, yani her şey dahil, hatta ultra her şey dahil konaklama konseptlerde muhtemelen büfelerden tabaklara dağ gibi doldurulan yiyecekler ve yarıdan fazlası çöpe giden yemeklere umarım ki artık rastlamayacağız. İngilizlerin çöp ve atıklarını sistematik bir şekilde belediyeler kanalıyla kontrol altına aldıkları pay as you throw dediği, yani attığın kadar öde sistemi gibi, bizler de işi daha başından sıkı olarak ele alırsak, bize take as you need, yani ihtiyacın kadar ya da yiyebileceğin kadar al yaptırımı ile bu konuda neden liderlik yapmıyoruz? Yaptırım kelimesini kullandığımı biliyorum çünkü yaptırım olmayınca insanoğlu, hele eğitimsiz insanoğlu maalesef bildiğini okumaya devam ediyor. Bugün danışmanlık yaptığım bazı otel zincirlerinden koronaya karşı aldıkları önlemleri anlatan resimli açıklamalar geliyor. Hijyeni ön plana çıkararak çok güzel, çok hoş tedbirler almışlar. Ellerine sağlık. Ama mantık hala aynı. Konsepti değiştirmeden istediğiniz kadar el dezenfektanını oraya buraya koyun, yerlere sosyal mesafeyi uyarıcı bantlar yapıştırın. Ne değişecek? Hiçbir şey değişmeyecek. Bugün değişmesi gereken kafalarımız. Bana lütfen söyler misiniz hangi Alman, İngiliz, Fransız, İsviçre ya da İsveç oteli ve zincirlerinde her şey dahil konsepti var? Evet, her şey dahil konseptini belki 50 sene önce ortaya çıkaran ama elit kesime hitap eden ünlü Fransız zinciri Club Med, bunu biliyoruz. Konseptin takipçisi işletmelere baktığımızda ise Club Med'in neredeyse çeyrek fiyatına tur operatörlerinin bloke ettiği ve bir seferde binlerce kişinin ucuz havayolu şirketleri tarafınca taşındığı ve yerleştirildiği tatil köylerine rastlıyoruz. Değişmesi gereken bu. Yolcu uçaklarına verilen ikramlara baktığımızda bunlar da zaten 11 Eylül sonrası epey bir kısıtlamaya gidilmiş olsa da yüklenen ve sadece birilerinin keyfine göre seçilen yemeklerin ve tepsi üzerinde tereyağı, salata sosu, reçel vesaire gibi paketlenmiş ürünlerin yarıya yakını yine çöpe gidiyor. Bunun da değişmesi gerekiyor. Cruise line'lardan hiç bahsetmeyelim. Cruise line'lardaki gıda atıklarını anlatırsam içiniz sızlar. Çünkü denize açıldıkları için hadi süt bitti sipariş edelim diye bir lüksleri olmadığı için tuttukları stok inanın bir ya da birkaç şehri besler. İnsanlığın bu kafayı değiştirmesi için korona ile belki de gün doğdu ama gün batımında alınacak olan Z raporunun peşinde herkes. Bu söylediklerim işin nihai tüketici, yani sofra kısmı. Peki ya tarlalar? Çiftçinin yaptığı ağır iş karşılığında tüccarlar tarafınca değerinin çok altına biçilen fiyat yüzünden yurdumuzda çiftçilerin tarlalardan lahana, patates gibi bazı sebzeleri toplamadan daha gübre olarak kullanmak zorunda kaldığını kaçımız biliyoruz? Dünyada hakim olan serbest piyasa koşulları, bir taraftan geçimini tarımsal faaliyetlerle devam ettirmeye çalışan güçsüz üreticiler ile diğer taraftan yüksek karlar elde etmek isteyen aracı ve perakendeci ikileminin ortaya çıkmasına neden oluyor. Günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında ticaretin serbestleşmesi hız kazanmışken adil olmayan ticaret uygulamaları da giderek yaygınlaştı. Adil ticaret dediğimiz fair trade aslında bir tarım felsefesi. Yani kültür felsefesi, gastro felsefe. Adil ticaret günümüz ticaretindeki adaletsizliği ve eşitsizliği ortadan kaldırmayı hedefleyen söz konusu üreticilerin kendi tarımsal faaliyet süreçleri içinde ve sonrasında daha fazla söz sahibi olmalarını ve ekonomik olarak kendilerine yeter duruma gelmelerini sağlamayı amaçlayan alternatif bir ticaret modeli olarak karşımıza çıkıyor. Tarlasındaki lahanayı gübre yapmaya ye tutan çiftçiye sizce peki adil mi davranılıyor? Günümüzde adil ticaret sertifikalı ürünler içerisinde kahve, kakao, çay, şarap, şeker, bal, muz, pirinç gibi tarım ürünleriyle el işi tekstil ürünleri de yer almakta. Kahve ilk adil ticaret sertifikalı ürün olup modelin omurgası niteliğinde. Adil ticaret ürünlerinin dünya ticaretindeki payına baktığımız ise oldukça küçük. Nedeni ise tahmin edin karteller. Bu kartellere hiçbir şey olmuyor ama küçük üreticiler yok olmaya zorlanıyor. Bu sistemin değişmesinin tek bir yolu var. Bilinç sıçraması yaşanması. 16. yüzyıldan tam 400 yıl sonra ikinci bir aydınlanma çağı ve Rönesans ile ve günümüz şartlarına uygun reformlar yapılarak adaletli bir dünyanın tesis edilmesi, insanların erdem sahibi olma yolunda ilerlemesine zemin sağlanması kulağa nasıl geliyor? İmkansız mı? Hayır değil. Tarih kitapları çeşitli hikayelerle dolu. Bakın bunlardan biri olan Musevilerin kutsal kitabı Tevrat'ta yazılı olan Baltazar'ın şöleni hikayesini hiç duydunuz mu? Süleyman'ın mabedini yıkan Babil kralı Nabukadnezar ölmüş ve oğlu Baltazar kral olmuştur. Yeni kral bir ziyafet verir. Süleyman'ın mabedinden getirilen dokunulmaması gereken kutsal kase, kap ve malzemeler ile bu ziyafette kullanılır. Misafirlere bu kupalarda şarap ikram edilir. Şarap içilirken yukarıdan görünmeyen bir el belirir ve bu el parmaklarını hareket ettirerek arkadaki duvara bir yazı yazar. Kral o kadar korkmuştur ki titremeye başlar. Ama duvarda yazılanı da okuyamaz ve bu yazıyı okuyup ne anlama geldiğini söyleyene hediyeler vereceğini söyler. Kralın tüm bilgi adamları duvara yazılanı okuyamaz. Bunun üzerine Nabukadnezar'ın rüyalarını yorumlayan Hazreti Daniel çağrılır. Daniel Baltazar'a duvardaki yazı için şunları söyler. Şimdi sen Nabukadnezar'ın oğlu Tanrı'ya karşı geldin. Kutsal kapları mabetten aldın, onlarla şarap içtin. Altın, gümüş, tunç, demir, tahta ve taştan. Görmeyen, duymayan ve hiçbir bilgisi olmayan putlar yaptın. Ve hayatını elleri içinde bulunduran Yüce Tanrı'ya hiçbir şey vermedin. Bunun için de duvara şunlar yazılır. Mene mene tekel ufarsin. Mene Allah'ın emriyle krallığın sona erdi. Tekel terazide tartıldın ve eksik bulundun. Ufarsin ise krallığın bölündü ve yarısı Medlere, yarısı o dönemde Perslere verildi. Bu hikayeyi çok etkileyici bulurum. Çünkü hikayede adaletli olmak, etik davranmak ve erdem sahibi olmanın mesajları doludur. Terazide tartılma alegorisi ise işin bence en can alıcı noktası. Bu alegori eski Mısır'dan alınma. Özetle adalet tanrıcası Maat'ın ölenler için bir seremoni düzenlemesi. Maat'ın resimlerinde her zaman başında bir tüy bulunur. Bu tüy saf iyiliği, hakikati ve doğruluğu temsil eder. Osiris'in mahkemesinde kalbin yargılanmasında ölünün kalbi terazide bu tüy karşısına konur ve ölen kişinin iyi veya kötü ruhlu olup olmadığı anlaşılırdı. Bugün yapmamız gereken ruhlarımızın Z raporunu alıp bakmak. Orada yazacak yukarı alemlere devam mı yoksa tavan mı? Manevi beslenme olmadan da bu iş yukarı alemlere pek devam edecek gibi durmuyor. Evet, bu hafta gastro felsefede benden Z raporunu dinlediniz. Gastro felsefe, manevi beslenme konularında online eğitim almak, podcastlerim hakkında soru ve yorum iletmek için Instagram hesabım Ayhan Caner'den bana direkt mesaj ile ya da ac@ayhancaner.com adresime e-posta atarak ulaşırsanız iletişimimiz daha da güçlenecektir. Lütfen hep okuyun, dinleyin, seyredin, araştırın ve üretin sevgili dostlarım. Sağlık ve sevgiyle kalın.